Türkiye'de göç ve iltica.
Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcınız Kadri Şener, teknik masada Nuri Göktaş ve mikrofondaysa ben İpek Önder. Önümüzdeki yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. Ülkemizdeki mülteci, sığınmacı nüfusun önemli bölümünü çocuklar oluşturuyor. Düzensiz göç yoluyla gelen korunmaya muhtaç çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışmalar sürdürüyor. Yakınlarını kaybeden ya da yakınlarıyla birlikte ikamet edemeyecek durumda olan refakatsiz çocukların devlet korunmasına alınması sürecinde nasıl bir prosedür uygulanıyor? Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde göç yoluyla gelen çocuklara yönelik ihtisaslaşma ve çocuk destek merkezlerinin çalışmalarını konuşacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Uzmanı Hakan Keçe konuğumuz. Sayın Keçe, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim, geçen hafta biliyorsunuz ki 23 Nisan'da ve programımız bu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmişti. Evet. Bizler de bakanlığın çalışmalarından ve çocuklardan söz etmiştik. Bu hafta da istedik ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri'ni biraz daha yakından tanıyalım. Evet. Refakatsiz çocuklara yönelik çalışmalarınızdan söz edin istiyoruz. Buyurunuz efendim.
Öncelikle herkese merhabalar. Ülkemize düzensiz göç yoluyla gelen ve uluslararası koruma talebinde bulunan refakatsiz çocuklar, kolluk kuvvetleri tarafından veya bizzat çocuğun valiliğe başvuru yapması ile sığınma prosedürüne ilişkin iş ve işlemler başlatılmak üzere İl Göç İdaresi Genel Müdürlüklerine gönderilmektedir. Refakatsiz çocuklara yönelik idari işlemler için belgelerin doldurulması, ifadelerin alınması, kimlik tespitinin yapılması, yabancı kimlik kartı için işlemlerin başlatılması ve bulaşıcı hastalık raporunun alınmasına yönelik işlemler ilk başta yürütülmektedir. Refakatsiz çocuklar hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre ilgili mahkeme tarafından hükmedilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararları vardır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre 5 tedbir kararından bahsedebiliriz. Birincisi barınma ve koruma, ikincisi eğitim, üçüncüsü danışma, dördüncü tedbirimiz danışmanlık, beşinci tedbirimiz ise aileye psikososyal destek. Şimdi mahkemelerde verilen karara göre, hükmedilen koruyucu destekleyici tedbire göre, eğer eğitim tedbiri konusunda çocuklarımızı il milli eğitim müdürlükleriyle koordine kurarak ya da il halk eğitim merkezi müdürlüklerine yönlendirerek eğitim almalarını sağlıyoruz. Koruma ve bakım tedbirini vermişse ilgili mahkeme, çocuğun devlet korumasına alınarak kuruluşlara, çocuk bakım kuruluşlarına yerleştirilmesini sağlıyoruz. Danışmanlık tedbiri vermişse çocuk hem çocuğa hem ailesine danışmanlık tedbirini uyguluyoruz. Sağlık tedbiri vermişse sağlık tedbirinde de il sağlık müdürlükleriyle koordine kurarak sağlık durumuyla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Yani aslında ilgili mahkemeler sadece tek bir tedbire hükmetmeye de biliyor. Aynı anda hem koruma tedbiri, hem sağlık tedbiri, hem barınma tedbiri, hem danışmanlık tedbirini verebiliyor. Bu gibi durumlarda da ilgili il müdürlüklerinin koordinasyonunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı İl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri yürütüyor. En çok karşılaştığımız şey ise kimlik tespiti aşamasında kimlik gelen, düzensiz göç yoluyla gelen çocukların yaşını kanıtlayan belge bulunmuyor yanlarında. Dolayısıyla kemik yaşının tespiti için il sağlık müdürlükleriyle koordineli olmak durumundayız. Ya da çocuğun verdiği yaş ifadesiyle tutarsızlık olduğu durumda ise mahkeme kararıyla çocuğun yaş tespitini yaptırıp ona göre çocuğun yaşına göre durumuna göre bir kuruluşa yerleştirmesini sağlıyoruz.
Böyle bir durumda çocuklar yaşlarını küçültüyorlar mı bu hizmetlerden yararlanabilmek için? Nelerle karşılaşıyorsunuz?
Çocuklar daha çok refakatsiz geldikleri için net yaşlarını bilmiyorlar birçoğu. Ya da 18 yaş altındaki çocuklara sağladığımız hizmetleri bildikleri için yaşlarını küçük söylüyorlar. Böyle durumlarda tabii ilgili çocuklara yönelik hizmet modeline göre yerleştirdiğimiz çocuklarda yaş problemlerinden dolayı problemler yaşanabiliyor. Dolayısıyla böyle durumda hem çocuklara atanan birer danışman, onun tespiti ya da mahkemede çocuğun yaş beyanıyla fiziki gelişme arasında fark görülüyorsa ilgili mahkeme aracılığıyla evet kemik tespitini yaptırıp çocuğun durumuna, zaten amacımız çocuğa koruma sağlayıp sağlamamak değil. Çocuğun yaşına göre ihtisaslaşmış bir kuruluşa çocuğu yerleştirmek. Daha çok küçüklerin düzensiz göçü sınır ötesinde karşılaşabilecekleri riskleri de barındırıyor içinde. Birçoğu travmaya maruz kalıyor. Hani ebeveyn yoksunluğu başlı başına bir travma. Bilmediği bir ülkeye geliyor, o başlı başına bir travma. Dilini bilmediği, dil bilmezlik başka bir travma. Dolayısıyla çocuk o kadar örselenmiş oluyor ki elimize geldiğinde, bize ulaştığında kolluk kuvvetleri tarafından. Biz gelen çocuklarımızı ilk kuruluşlarımızda tabii ki kendilerini güvende hissetmelerini, rahat hissetmelerini, burada Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her birinin ayrı ayrı hakkı olduğunu anlatıyoruz. Ve bu travmalar karşısında psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, çocuk gelişimcilerimiz birebir çalışarak çocukla ilgili iyi oluş hali dediğimiz, çocuğun iyi oluş halini kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve çocuğun iyi oluş halini sağladıktan sonra da ona yönelik hizmetleri bu sefer sıralamaya başlıyoruz. Mesela okullardan eğitim almasını, halk eğitim merkezi müdürlükleri aracılığıyla kurslar almasını, kendi ilgi alanlarına göre de diğer çocuklarla sağladığımız bütün hizmetlerden yararlanmasını hedefliyoruz. Şunu belirtmek gerekir ki biz 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre de dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın Türkiye'de çocuklarımıza sağladığımız, Türk çocuklarına sağladığımız bütün hakları mülteci, sığınmacı çocuklarımıza da, refakatsiz göç yoluyla, düzensiz göç yoluyla refakatsiz gelen çocuklara da aynı haklardan faydalandırıyoruz.
Rakamlardan söz edebilir miyiz Sayın Keçe? Şu ana kadar kaç çocuğa ulaştınız? Ne kadar sayıda insana yardım ettiniz özellikle psikososyal alanında?
Evet, şunu belirtmek gerekir ki şu ana kadar ihtisaslaştırdığımız bu konuda sığınmacı, mülteci çocuklara yönelik 6 kuruluşumuz hizmet vermekte.
Hangi noktalarda?
Bunlar Adana, biri Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Denizli illerinde olmak üzere sıralanıyorlar. Tabii şu bilgiyi de vermekte fayda var. Refakatsiz sığınmacı ya da mülteci sığınmacı kapsamında olmayan çocuklar da ülkemizde var. Misafir statüsünde olan Suriyeli çocuklarımız var mesela. Bu çocuklara yönelik de hizmetlerimiz daha çok konteyner kamplarda, uydu kentlerimiz var. Uydu kentlerde yürütülüyor. Misafir statüde gelen çocukların herhangi bir ihtisas alanı noktasında şeyleri yok. Sığınmacı mültecilere ayrılmış kuruluşlar gibi kuruluşları yok. Çocuk Afyon'da bize ulaştırılmışsa ya da Van'da ulaştırılmışsa, oradaki çocuğun durumunu uygun kuruluşlarımıza göre bütün kuruluşlarda bu çocukların da bakımını sağlamaya çalışıyoruz.
Ve bu çocuklar arasında peki suça bulaşan, suç mağduru veya da suç riski altında bulunan sığınmacı çocuklar da bulunuyor mu? Evet. Ve bu çocuklara yönelik ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?
Daha çok bu çocuklarla ilgili, dediğiniz gibi bakanlığımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olunca, çocuğun, yaşlının, kadının, engellinin bütün sosyal sorunlar noktasındaki dezavantajlı gruplara hizmeti verebilmek için yani her şeyle ilgilenmek durumundayız aile çatısı altında. Dolayısıyla dediğiniz gibi suça bulaşan, suç riski altında olan ya da suç mağduru olan çocuklara yönelik çalışmalarımız yani hiç hız kesmeden devam ediyor. Buna yönelik öncelikle neler yapıyoruz? Tabii ki sorunuzun başından başlayacak olursak, ilk öncelikle çocuğu koruma altına alırsak eğer, koruma bakım altına alırsak, öncelikle aile odaklı hizmetlerden yararlandırmaya çalışıyoruz. Bunlar neler? Koruyucu aile, evlat edindirme, hizmet önceliği dediğimiz ya da ebeveynin yanında bakımı, sosyoekonomik destekle ailesi yanında bakımını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu bu yöntemde de eğer gelen sığınmacı mülteci statüsündeki olan çocuğun ebeveyni varsa çocuk kuruluş bakımına alınmadan ekonomik kaynaklı çocuğu devlet korumasına vermek istiyorsa biz o çocuğu ekonomik kaynaklı kesinlikle koruma altına almıyoruz. Öncelikle ailesine diyoruz ki size ülkemizde hani ücretle söyleyecek olursam çocuğun yaş grubuna göre, eğitim durumuna göre 840 liraya kadar ücret ödeyerek annesine ya da
aylık bu miktar değil mi?
Evet. Aylık miktarda ya da şunu da söyleyeyim. Senede iki defa da bu çocuklara giyim yardımı ve eğitim yardımı olmak üzere primler veriyoruz. Ortalama 1000 liraya geliyor ülkemizde aile yanında bakımını sağlamaya çalıştığımız çocuklara desteğimiz. Türkiye'de böyle 50 bin çocuk var. Sayılardan bahsedecek olursak 50 bin çocuğu devlet korumasına almadan, kuruluş bakımına almadan direkt ailesi yanında destekliyoruz. Eğer çocuğun durumuna uygun aile yoksa ailede amca, dayı, hala, teyze vesaire akrabalara bu sefer aynı teklifi yapıyoruz. Yine akraba, çocuğa bakacak akraba da bulamazsak bu sefer çocuğun yaş durumuna göre, cinsiyet durumuna göre ülkemizdeki bizim kuruluşlarımıza başvurmuş koruyucu aile olmak isteyen ailelere çocuğun ailenin de isteğine göre, çocuğun da isteğine göre karşılaştırıyoruz, bir araya getiriyoruz. Eğer uyum sağlarlarsa koruyucu aile olarak bir ailenin yanına yerleştiriyoruz. Eğer bu da çocuk buna da uygun olmayabiliyor. Çocuklar çünkü göç yolunda çok fazla istismara uğruyorlar. Sadece cinsel suçtan dolayı gelen çocuklarımızın sayısına bakacak olursak 800 civarında resmi kayıtlarda olanlar. Hani zaten fiziksel şiddete hepsi maruz kalıyor. Duygusal şiddete hepsi maruz kalıyor. Dolayısıyla normalleştirmeden de aile yanına yerleştiremiyoruz. Buradan şuraya getirmek gerekir ki hani bu çocuklara ilk öncelikle aile odaklı hizmetlerden faydalandırmaya çalışıyoruz ancak bunun mümkün olmaması durumunda kuruluşlarımıza yerleştiriyoruz. Kuruluşlarımız 6 kuruluşumuzda şu an 700 çocuğa hizmet sunuyoruz. 700 mülteci, sığınmacı çocuğa. Şu an en çok ülkemize gelen ülkeden diyecek olursak Afganistan'dan daha çok çocuklar düzensiz göç yoluyla geliyor.
Onu Suriyeliler ve Iraklılar izliyor.
Suriyeliler ve Iraklılar ama onların statüsü mülteci sığınmacı olmuyor.
Farklı bir kategoride değerlendiriyorsunuz. Sayın Keçe, dilerseniz bir ara verelim. Aranın ardından söyleşimize devam edelim.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Hakan Keçe konuğumuz. Sayın Keçe, travma mevzusunu biraz daha derinlemesine açalım istiyoruz. Çocuk destek merkezlerinde travma mağduru, sığınmacı çocuklara yönelik ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Göç yolunda çocuklar nelerle karşılaşıyorlar? Buyurun efendim.
Şimdi öncelikle hani düzensiz göç yoluyla ülkemize gelen çocukların bu göç yolları üzerinde biraz önce bahsettiğim gibi çok fazla ihmale ve istismara uğradığı gerçeği mevcut. Dolayısıyla düzensiz göç yoluyla gelirken çocukların birçoğu fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. Duygusal şiddete maruz kalabiliyorlar. Özellikle yakınlarını gözleri önünde kaybedebiliyorlar. Ya da kendi aralarında kendi akranlarının şiddetine ya da kendi akranlarının büyüklerin şiddetine maruz kalabiliyorlar. Ve cinsel suç, yani cinsel istismara uğrayan çocukların sayısı da kız erkek fark etmeksizin yatsınamaz derecede çok. Dolayısıyla biz çocuk ülkemize düzensiz göç yoluyla geldi ve bize ulaştığında birçoğunu zaten gerçekten örselenmiş halde buluyoruz. Bu örselenmeyi atlatabilmeleri için de bu çocuklara hizmet verecek kuruluşlardaki personelimizi ilk öncelikle hizmet içi eğitimleri alıyoruz. Özellikle psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimcileri. Travmayla başa çıkma, travmayla mücadele ve travmaya uğrayan çocuğa yaklaşımlar konusunda ihtisas alanlarına göre eğitilmiş psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, çocuk gelişimcilerimiz, çocuk destek merkezlerinde bu yolla gelen çocuklara müdahalelerinde bireysel çalışmaları, grup çalışmalarını benimseyerek bir metot izliyorlar. Öncelikle çocuğu bireysel olarak her çocuk kendi özelinde, yani her vaka kendi içinde özeldir diye bir başlangıç noktamız var. Hiçbirini birine benzetmiyoruz. Her çocuğu olduğu gibi kabul edip olduğu noktadan
tedaviye
başlıyoruz. Bu noktada da daha çok çocuklarımız tıbbi, birçoğu ilk önce ilk sağaltının tıbbi olması gerekebiliyor. Bununla ilgili de çocuk psikiyatri servislerinin olduğu illerde bu merkezleri açtık. Sağlık Bakanlığı ile ilgili protokollerimiz doğrultusunda bu çocuklara ilk öncelikle tıbbi muayenesi yapıldıktan sonra kuruluşlarımıza, gene psikiyatristler kuruluşlarımızda ziyaret ederek çocukları, psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızı da yönlendirerek zaman zaman bu çocukların travmasıyla başa çıkmaya çalışıyoruz. Travmanın da başa çıkmada da şunu belirtmek gerekir ki, öncelikle çocukların birbirine, akranın akrana yardımı diye bir modelimiz var. Yani çocuklar aslında bu travmayı birbirleriyle paylaşarak da yapabiliyorlar. Bunun üstesinden gelebiliyorlar, travmanın üstesinden, ya da tam tersi de olabiliyor. Bazen bazı çocuğumuz çok örselenmiş oluyor. O örselenen çocuğu diğer çocukla bu tecrübeleri, deneyimleri aktardığında travmayı derinleştirebiliyor. İşte bu hassas noktada da ilgili meslek profesyonelleri mesleki bilgi, görgü ve becerileri doğrultusunda çocuklara gerçekten hak ettikleri ve iyi oluş halleri dediğimiz iyi oluş haline getirmeye çalışıyoruz travmaları.
Yaşananlar hep benzer gibi görünse de aslında her çocuğun geçirmiş olduğu, görmüş olduğu, karşılaştıkları çok farklı şeyler. Hepsine dediğiniz gibi ayrı ayrı eğilmek gerekiyor. Peki rehabilitasyon sürecine giriyor dedik çocuklar ve pek çok kurum ve kuruluş ortaklaşa işbirliği içerisinde yürütüyorsunuz bu çalışmaları. Ardından neler oluyor? Bu süreç tamamlandıktan sonra çocuğu hangi noktalara, nerelere gönderiyorsunuz? Evet. Eğitim ve sağlık hizmetleri nasıl yürüyor isterseniz bundan bahsedin.
Dediğiniz gibi bu çocukların bu travmalarını eğer gerçekten travmayla başa çıkmasını sağlamışsak, normalleştirebilmişsek, birçoğunun dil problemi var. Öncelikle dil problemlerini halledebilmek için halk eğitim merkezi müdürlüklerimizle işbirliği yaparak onlara yönelik Türkçe kursları düzenliyoruz. Türkçe'yi öğrenmelerini sağlıyoruz. Türkçe'yi öğrendikten sonra kurumumuza bağlı Türkiye'deki bütün bizim şu an 167 tane yatılı kuruluşumuz var. 1000'e yakında, 1100 civarında da çocuk evlerimiz var. Diğer çocuklardan ayırt etmeksizin bu evlere, bu Türkiye'deki çocuklara sağlanan hizmetlere yönelik kuruluşlara yerleştiriyoruz. Kendi akranlarıyla ama farklı bir ustan olan çocuklarla bir arada oluyorlar. Onların kendi aralarındaki dediğim gibi şeyleri, sağaltımları çok daha daha faydalı ve daha hızlı oluyor. Daha hızlı ilerleyebiliyorlar. Dolayısıyla biz çocuğu eğer travmasını atlatmışsak hemen çocuk destek merkezine, zaten çocuk destek merkezlerinde hizmetlerimiz 6 ayda 1 yıl diye planlıyoruz. Bir yıldan fazla hiçbir çocuğumuz orada kalmıyor. Travmayla başa çıkılmış oluyor. O bir yıl süresi içerisinde, belki de 6 ay da olabiliyor çocuğun durumuna göre, hemen normal çocuk bakım kuruluşlarına gönderiyoruz. Ona göre de eğer ilgili çocuk da başarı sağlarsak aile odaklı hizmetlere yönlendirilmesini sağlıyoruz.
Şimdi Hakan Bey, çok fazla zamanımız kalmadı ama bizler sizin kişisel gözlemlerinizden, tecrübelerinizden, mesleki deneyimlerinizden yararlanmak istiyoruz. Sığınmacı çocuklarla birebir temas halinde bulunan bir kişi olarak en çok nelerle karşılaşıyorsunuz? Nasıl bir ruh halinde bulunuyor ve çocuklar, ve siz nasıl yöneliyorsunuz?
Bu noktada şunu söylemek gerekir ki, bu çocukların birçoğu biz amiyane tabirle hani gerçekten çok örselenmiş buluyoruz. Birçoğunun ebeveynini göç yollarında kaybettiğini görüyoruz. Türkiye'mize geldikten sonra da ilk yaptıkları şey dilenmek oluyor. Sokakta evet. yaşamak ve sokaktaki tehlikelere maruz kalmak oluyor. Dolayısıyla en çok bizi örseleyen, biz de çünkü travmayla mücadele ederken travmaya maruz kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizleri de en çok acite eden, travmaya maruz bırakan şey bu çocukları gerçekten çok örselenmiş buluyoruz. Bu örselenmeyle başa çıkarken de kendimiz bu risklerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Benim hani gözümüzde şey vardı, bir resim vardır. Çocuk, biz bitkin deriz, bitik hallederiz. Ve her şeyi para karşılığında yaptığını, dilendirildiğini görünce kuruluşlarımıza geldiklerinde mesela yemek ücretli mi diye soruyorlar ilk. Hani her şeye para ödemişler. Bizde de kuruluşlarımızda aldıkları bütün hizmetlerde acaba bunu kaç para kafarayla ölçmeye çalışıyorlar. Biz anlıyoruz ki ciddi anlamda ekonomik anlamda istismar edilmiş çocuk. Sonra duygusal, daha derinle daha sonra inebiliyoruz. Yani çocukla ilgili ilk karşılaştığımız şey korku, güvensizlik, şüphecilik ve korunma isteği, güven isteği oluyor. En çok bunlarla mücadele ediyoruz.
Şimdi çocuklar sınırı açtıklarından itibaren öncelikle kolluk kuvvetleri tarafından karşılanıyor dediniz. Bu da çocukta bir travmayı tetikliyor mu? Nasıl bir tepki gösteriyor çocuklar? Hem savaşın içinden kaçıp başka bir ülkeye sığınırken.
Silahlardan korkuyorlar. Ancak ülkemize geçtiğinde kolluk kuvvetlerimizin çocuğa karşı tutum ve davranışı, onun çocuk olduğu gerçeğinden olunca bu çocuklarımıza hani silahların hep korkusunda fiziksel şiddete maruz kalmışlarken ülkemizde kolluk kuvvetlerimiz, çocukla çalışan kolluk kuvvetlerimizin de bu konuda istisnaçlaştırmaya çalışıyor jandarma genel komutanlığımız. Dolayısıyla çocuk dostu kolluk kuvveti diye bir projemiz var. O doğrultuda çocuklar ilk önce korkuyla geliyorlar, sonra polisten yemek alıyor, top alıyor, oyuncak alıyor. Bir bakıyoruz ki kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızın birçoğu bir zaman sonra ya asker olmak istiyor ya polis olmak istiyor.
Geçen hafta da Yunus olmak istiyorum demişti Afganlı bir çocuğumuz. Evet. Aslında o kadar da ürkecek bir şey değil deniliyor. Ve o noktalarda yine dil bilen uzmanlar var değil mi? Çocukları hemen yönlendiriyorsunuz. Kategorilere mi ayrılıyor o
noktada?
Evet,
şimdi kuruluşlarımız, ihtisas kuruluşlarımızdan bahsettik 6 tane. O kuruluşlardaki personelimizin Farsça bilmesini önemsiyoruz. Özellikle Afganistan'dan aldığımız için çocukları. Ya da Fransız, İngilizce, Almanca gibi dilleri bilen meslektaşlarımız da var. O çocuklarımızı meslek elemanlarımız var. O çocuklarımıza yönelik de bu merkezlerde daha çok dil bilen personelimizi bulunduruyoruz. Ve iletişime geçerken eğer ülkemizde o kuruluşta şey yoksa, ilgili tercüman yoksa, Hark Eğitim Merkezleri aracılığıyla hemen tercüman alıyoruz. Bu tercümanlarla çocukla hemen iletişime geçip, iletişimi kurup çocuğa Türkçe'yi öğretmeye başlıyoruz.
Çocukların çevreleriyle ilişkileri nasıl oluyor? Kendi aralarında anlaşmazlık çıkıyor mu? Veya farklı toplumdan gelen çocuklar bir arada olduğunda nelerle karşılaşıyorsunuz?
İlk önce çocuklar çok korkuyorlar diğer çocuklardan. Çekingen,
gruplaşma mı oluyor?
Gruplaşma oluyor. Ve birçoğunda ben tecrübelerimden şunu söyleyebilirim. Birçoğu uykuda bağırarak uyanabiliyor. Travmaya maruz kaldığından bahsetmiştim ya. Bu diğer çocukları da korkutabiliyor. Ona yaklaşmayı da korkutabiliyor, ürkütebiliyor. Dolayısıyla ilk gelen çocuğumuz ilk önce çevreyi tanımaya çalışıyor. Korkuyor, kime güveneceğini, güven noktasında bir yer arıyor, sığınacağı birini arıyor. O noktada işte ilgili meslek elemanları çocukla doğru iletişime geçerse o grup şeyin danışmanın grup her danışmanın grupları oluyor. 10 çocuktan oluşan. O gruptaki çocuklarla tanışması sağlanıyor. Sonra kuruluş hizmetleri anlatılıyor. Bunu da ANKA diye bir projemiz var. Sayın Bakanımızın da çok fazla değindiği küllerinden yeniden doğmak. ANKA kuşunun mitolojik hikayesinden esinlenerek ANKA projesi dendi ismine. ANKA ile çocukla ilk görüşme sağlanıyor, yapılıyor. Dediğim şekilde hani çocuk ilk danışmanla görüşüyor. Arkasından gruplarla tanıştırılıyor. Kuruluşun hizmetleri anlatılıyor. Ve buna yönelik ilk temaslar bunlar oluyor. Birbirlerine karşı ilk tabii göç yolunda hakaret çok fazla duymuş oluyorlar. Duygusal anlamda örselenmişler. Ben bahsetmiştim ya. hakaret duyuyorlar. Birbirlerine ilk önce tabii hakaretvari de yaklaşabiliyorlar. Ya da tam tersi çocuklarla oyunla geçtiğiniz an bütün çocuklar oyunda kendini ortaya koyabiliyor, açabiliyor. Burada şunu da söylemekte fayda var. İlk önce bu çocukların da tabii her çocuğun özelliği farklı. Bazı çocuğa oyunla ulaşabiliyorsunuz. Normal mesela bir boyama kağıdında resim boyayarak ulaşabiliyorsunuz. Ya da bir çocuğa gitarla, müzikle ulaşabiliyorsunuz. Yani hepsine aynı modeli yapma şansınız yok. Ya da futbolla, oyunun içinde, fiziksel aktivitelerle çocuğun bir yerden yakalıyorsunuz. Yakaladığınız yeri güçlendirerek gidiyorsunuz. Onun için de toplu mu seviyor faaliyetleri yoksa yalnız başına mı çalışmayı seviyor? Grup oyunlarını mı seviyor, bireysel oyunları mı seviyor? İlk önce meslek elemanlarımız bunu tespit ediyorlar. Bu tespit doğrultusunda da çocukları grupluyoruz. Grup çalışması yapacaksak oyun oynamayı sevenler bir arada oluyor. Müzikle uğraşmak isteyenler bir arada ya da farklı hobisi olan çocuklar, şiir yazan çocuklarımız çok fazla mesela. Hatta bir şiir kitaplarını falan da yayınlıyoruz. Ara sıra şiirlerini de basıyoruz. Dolayısıyla buradan şuraya getirmek istiyorum. Bu çocuklara hizmetler verilirken çocuğun isteği noktasından hareketle, çocuğun ilgi ve hobisi doğrultusunda ulaşmaya çalışıyoruz.
Sayın Keçi, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Ederim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Hakan Keçe'ydi konuğumuz. Değerli dinleyicilerimiz, programı Kadri Şenel hazırladı. Teknik Masa'da Nuri Göktaş ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşuncaya dek hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.